Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 10. Ayrım. Tate, Buck kafasını Brandon'ın altına soktuğunda, onu itmek veya kendisine çekmek arasında bocalıyordu. Hey Matthews, ha? Onlar birbirlerinden ayrılırken, Buck'ın ağzı açık kaldı. Tıraşsız yanaklarına ateş basmıştı. Oo, kusuruma bakmayın Matthew. Buck ne söyleyeceğini hatırlamaya çalışırken, Tate sakince kalemini aldı ve kil pipoyu kayda geçirdi. Selam Buck, iki adam ne yapacaklarını bilmez bir halde birbirlerine bakarlarken, Tate ona canlı, rahat bir şekilde gülümsüyordu. Poker masasında şansının yaver gittiğini duydum. Evet evet ben o... Ellerini ceplerine soktu, ayağını ileri itti. Yağmur diniyor dedi. Ben ve Matthew bu eşyaları yükleyip Sea Devil'a depolayalım. Kayıtları bitirmek üzereyim. Tate itinayla kalemin kapağını kapadı. Size yardım edeyim. Hayır hayır, biz hallederiz. Buck gözlüklerini tekrar burnunun üzerine itmek için elini cebinden çıkardı. Matthew ile ben zaten orada. Motorda tamirat yapmak zorundayız. Annem bu gece senin mutfak görevinde olduğuna dair bir şeyler söylüyordu. Haklı dedi Tate iç geçirerek. Sanırım başlamalıyım. Bacaklarını açtı ve not defterini kolunun altına sokmadan kalktı. Akşam yemeğinde görüşürüz. Erkekler ganimetleri paketleyip yüklerken pek az konuştular. Matthew'nun depolamak için bir oda veya bir garaj kiralamaları gerekebileceği fikri bir homurtu ve omuz silkmesiyle karşılandı. Buck patlamadan önce Sea Devil'e doğru yola koyulmalarını bekledi. Oğlum, sen aklını mı kaçırdın? Matthew dümeni hafifçe kıvırdı. Arkamda beni gözetlemen gerekmiyor Buck. Eğer aklını başına getirmek için arkandan gözetlemem gerekirse yapacağım budur. Matthew motoru durdurunca sakince ayağa kalktı. Bu genç şeyle oynaşmanın yanlış olduğunu anlayacak kadar kafan çalışmıyor mu? Onunla oynaşmıyordum dedi Matthew dişlerini sıkarak. İpi emniyete aldı. Senin kastettiğin gibi değil. Bunun için Tanrı'ya şükür. Aceleyle, Buck ilk Brandon'ı omuzladı, ayağını merdivene geçirdi. Tate'le oyun oynaman doğru değil oğlum. O başıboş biri değil. Onun ne olduğunu biliyorum. Matthew ikinci Brandon'ı yüklendi. Ayrıca onun ne olmadığını da biliyorum. O zaman bunu aklından çıkartma. Buck kendi yüzünü kaptan köşküne taşıdı. Tezgahın üzerinde dikkatlice açtı. Bimonlar iyi, düzgün insanlar Matthew. Demek ben değilim. Matthew kendi yükünü yerleştirirken, Buck, genç adamın ses tonundaki acılıktan şaşırmış, başını kaldırdı. Senin iyi veya düzgün olmadığını asla söylemedim oğlum. Ancak biz onlar gibi değiliz. Hiç olmadık. Belki ayrılmadan önce onunla biraz oynaşmakta zarar yok diye düşündün. Ama onun gibi bir kız bazı şeyler bekler. Bir sigara çıkardı, yaktı. Dumanın arasından yeğenini gözlüyordu. Bunları ona vermeyi düşündüğünü söyleyeceksin şimdi. Matthew bir bira aldı. Gırtlağındaki öfkenin birazını olsun akıtmak için okkalı bir yudum aldı. Hayır, sana bunu söylemeyeceğim. Ama onu da incitmeyeceğim. Anlamsız diye düşündü Buck. Rotanı değiştir evlat. Eğer kaşınıyorsan dışarıda pek çok dişi var. Matthew'nun gözlerinde parlayan öfkeyi gördü ve aynı şekilde karşıladı. Bunları söylüyorum sana çünkü bunu yapmak zorundayım. Bir erkek yanlış bir kadına takılırsa bu ikisini de yıkabilir. Matthew sakin olmak için çabalayarak yarısı boşalmış bira şişesini yere koydu. Annemle babam gibi. Bu doğru dedi Buck. Ancak sesi yumuşamıştı. Elbette aralarında bir kıvılcım vardı. Doğru dürüst düşünmeden birbirlerine kapıldılar. İkisi de pek çok yara alarak ayrıldı. Onun öyle pek bir yerinin kanadığını sanmıyorum dedi Matthew birden. Babamı o terk etti değil mi? Beni de. Asla geri gelmedi. Bilebildiğim kadarıyla hiç arkasına bakmadı. Bu hayata katlanamadı. Bana sorarsan, kadınların çoğu katlanamaz. Bunun için onları suçlamanın faydası yok. Ama Matthew suçluyordu. Ben babam değilim. Tate annem değil. İşin püf noktası burada. İşin püf noktasını ben sana söyleyeyim. Gözleri endişe dolu olan Buck, sigarasını ezerek söndürdü. Oradaki kız birkaç ay için kendine biraz eğlence ve heyecan arıyor. Sen yakışıklı bir erkeksin. Onun için bu eğlence ve heyecanın bir parçası olman doğal. Ancak bittiği zaman koleje geri dönecek. Kendine iyi bir iş, iyi bir koca bulacak. Seni de dımdızlak ortada bırakacak. Eğer bunu unutur, onun gözlerindeki pırıltılardan yararlanırsan, ikiniz de bunun acısını çekersiniz. benim ona uygun olmadığımı düşünüyorsun. Sen herhangi birine uygun olabilirsin diye bak düzeltti. Birçoklarından daha iyisin. Ama birisi için doğru adam olmak farklıdır. İşte, deneyimin sesi konuşuyor. Belki kadınlar hakkında hiçbir bok bilmiyorum. Ama seni tanıyorum. Suları sakinleştirmeyi umarak Matthew'nun sert omzuna elini koydu. Matthew, burada hayatımızın şansını yakaladık. Bizim gibi adamlar yaşamları boyunca arar. Yalnızca birkaçı bulabilir. Biz bulduk. Tüm yapacağımız onu almak. Payına düşenle kendinden bir şey yaratabilirsin. Bir kez yaptın mı, kadınlar için dünya kadar vaktin olacak. Elbette. Matthew birasını aldı, kapağını kapadı. Dert değil. İşte şimdi doğru söyledin. Rahatlamış bak, omzuna bir şaplak attı. Hadi, motora bir bakalım. Şimdi geliyorum. Yalnız başına kalınca Matthew içini kemiren paramparça etme arzusunu yatıştırana kadar elindeki şişeye baktı. Bakın, söyledikleri onun zaten daha önce kendi kendine söylemiş olduğu şeylerden farklı değildi. Daha kabaca söylenmişti. O, kendisini yaşamı boyunca av köpeği gibi takip etmiş olan tescilli bir kötü şansa sahip, üçüncü kuşak bir hazine avcısıydı. Zekası ve kötü şansın ara sıra verdiği molalarla yaşamıştı. Bak'tan başka kimseye bağı sırtına vurup gidebileceğinden fazla bir malı mülkü yoktu. O bir başıboş gezgindi. Ne fazla, ne az. Ayağının 40 kulaç altındaki servet olasılığı, başıboş gezginliğini daha da rahatlatacaktı. Ancak bunu değiştirmeyecekti. Bak haklıydı. Sabit bir adresi ve bir pro kutusuna tıkılmış $400'dan başka parası olmayan Matthew Lassiter'ın kendini Tate Wimon'la birlikte hayal etmeye hakkı yoktu. Tate'in başka düşünceleri vardı. Takip eden birkaç gün içinde Matthew ile yalnızca su altında baş başa kalabildiğini fark etmek kızgınlık vericiydi. Orada iletişim ve fiziki temas engelleniyordu. Bunu değiştirecekti. Hava pompasından dökülenleri karıştırırken kendi kendine söz verdi ve bunu bugün değiştirecekti. Ne de olsa bugün onun 20. yaş günüydü. İtinayla çivilerin, kancaların, kabukların arasında gözleri etrafa saçılmış değerli şeyleri seçmeye çalışıyordu. Gemi donanımları, bir sekstant, küçük menteşeli bir pirinç kutu, bir mercan yığını içine gömülmüş gümüş bir sikke, tahta bir haç, bir oktant ve düzgün bir şekilde ikiye ayrılmış çok güzel bir porselen fincan. Sırtına çarpan, ara sıra elini yaralayan taneciklere aldırmadan bunların hepsini topladı. Bir altın pırıltısı dikkatini çekmişti. Bunun masalımsı pırıltısını yakalamak için toz bulutunu tararken yüreği sıkıştı. Bu küçük, hızlı pırıltı onun ileri fırlamasına, kuma dalmasına ve oyuktaki ışınların dönerek bulut halinde yükselmesine neden oldu. Beyni, hazine, külçe altınlar, değerli ve eski mücevherler diye haykırıyordu. Ancak eli, altın parçasını kavradığında gözleri yüzmeye başladı. Bu bir sikke veya dalgaların altında uzun zamandır gömülü olan bir mücevher değildi. Paha biçilmez bir eski eser değildi ama her şeye rağmen paha biçilmezdi. Ucunda bir inci damlası asılı altın madalyonu aldı. Tate arkasını döndüğünde Matthew'nun hava pompasının yönünü değiştirmiş, kendisini izlemekte olduğunu gördü. Parmağıyla suda harfler çiziyordu. D, G, K, O. Doğum günün kutlu olsun. Bir kahkaha gurultusuyla ona doğru yüzdü. Tüp ve hortumlara aldırmayarak elini tuttu, yanağına bastırdı. Matthew bir an onun orada durmasına izin verdi, sonra elini sallayarak uzaklaşmasını işaret etti. Sinyali açık bir haylazlığı bırak idi. Hava pompası bir kez daha kuma emdi. Döküntülere aldırmayan Tate, kolyeyi dikkatle bileğine dolayarak emniyete aldı. Yüreği aşk dolu, yeniden çalışmaya başladı. Matthew, safra yığınının sahilin aksi tarafındaki ucuna konsantre olmuştu. Sabırla kumu deliyor, eğimli kenarlarıyla devamlı genişleyen bir daire oluşturuyordu. Tate döküntüler arasında yoğun bir şekilde çalışırken, o bir kulaç aşağıdaydı. Sonra da iki. Bir çotira sürüsü yanlarından ok gibi geçti. Matthew yukarı baktı ve bulanık bulutun arasından Barakuda'nın kendisine sırıtmakta olduğunu gördü. Düşünmeden pozisyonunu değiştirdi. Kendini batıl inançlı olan biri olarak görmezdi. Bir deniz adamı olarak işaretleri izliyor ve eski zaman bilgileriyle yaşıyordu. Bu uzun dişli balık neredeyse her gün aynı noktada takılıyordu. Bu maskotu işaret olarak kullanmanın bir sakıncası olamazdı. Matthew, hava pompasını yeni bir oyuk açmakta olduğu birkaç ayak kuzeye taşırken, Tate merakla ona baktı. Sonra dikkatini başka yöne çevirdi ve hortumun açtığı yerde ortaya çıkan deniz kurtçuklarını avlayan rengarenk balıkların bulanık suda yarattığı girdabı seyretti. Tüpüne bir şey çarptı. Beceriyle günlük işlerini yeniden yapmaya koyuldu. Pek bir şey yok gibiyken birden bulanık su içinde gözüne bir şey ilişti. Pırıltılı ışınlar yeni açmış çiçekler gibi çevresine saçılıyordu. Aptallaşarak yere eğildi ve bir altın para aldı. Çoktan ölmüş İspanyol kralı ona bakıyordu. Sikke uyuşmuş parmakları arasından düştü. Ani bir hırsla bunları toplamaya başladı. Dalış elbisesinin içine sokuşturuyor, istakoz torbasına dolduruyor ve kalın döküntü sütunu içinde aşağı düşen nesnelere aldırmıyordu. Konglomera yağmur gibi yağıyordu ancak o bundan habersiz, yüzü yere eğik, altın arayan bir madenci gibi deniz tabanını tarıyordu. 5 sikke, sonra 10, 20 ve daha fazla. Nefesi bir kahkaha haykırışıyla boşandı. Yeterli hava alamıyor gibiydi. Başını kaldırdığında, Matthew'nun kopkoyu gözlerinde vahşi bir ifadeyle kendisine sırıttığını gördü. Maskesinin ardında, yüzü kemik beyazıydı. Ana hazineyi bulmuşlardı, Tate işaret etti. Sanki rüyada gibi yanına yüzdü ve titreyen eli Matthew'nunkini buldu. Deneme çukuruna kum doluşmaktaydı ama Tate, kırılmadan kalmış bir bardağın kristal ışıltısını, sikkelerin ve madalyonların pırıltısını görüyordu. Ve her yerdeki eserlerin kalkerleşmiş şekillerini. Ve işte orada her avcının bir gümüş ırmağı olduğunu bildiği kumdaki kararmış çizgiyi. Arkalarındaki safra yığını hayal gibiydi ve altında Santa Margarita kalyonunun parlayan ödülü ve tüm hazinesi vardı. Eğilip eliyle kalın altın bir zinciri kavramak üzereyken, Tate'in kulaklarında bir uğuldama başladı. Yavaşça zinciri yukarı çekti. Ucunda deniz yaratıklarıyla ve zümrütlerle sarılmış, ağır bir haç sarkıyordu. Bunu Matthew'ye doğru tutarken görüşü bulandı. Ani bir hareketle zinciri dikkatle onun başının üzerine kaldırdı. Bu basit hareketteki cömertlik Matthew'ye dokundu. Ona sarılıp bunu anlatabilmeyi arzu etti. Tüm yapabildiği parmağını yukarı kaldırmaktı. Hava pompası üzerindeki vanayı kapattı ve peşinden yüzeye kadar onu izledi. Tate konuşamıyordu. O anda bile ciğerlerine hava alıp vermek gayret istiyordu. Kendini tekneye attığında yaprak gibi titriyordu. Güçlü kollar onu kaldırdı. "Tatlım, iyi misin?" Bakın yüzü endişeyle kırış kırış tepesinde duruyordu. "Ray, Ray, buraya gel. Tate'in bir şeyi var." "Bir şeyim yok," diye bildi ve içine hava çekti. "Hareket etmeden öylece yat." Bir anaç tavuk gibi çırpınarak kızın yüzünden maskesini çıkarttı ve kenardan Matthew'nun tırmandığını duyunca rahatlayarak titredi. "Aşağıda ne oldu?" diye arkasına dönmeden sordu. "Pek bir şey olmadı." Matthew ağırlık kemerini yere bıraktı. "Pek bir şey olmadı da ne demek? Kız kağıt gibi bembeyaz, Ray. Buraya biraz konyak getir." Ray ile Marla zaten dışarı fırlamışlardı. Tate'in kafasının içinde sesler uğulduyordu. Eller yarası var mı diye orasını burasını yokluyordu. Kıkırdayarak nefesi geri geldi. Ondan sonra da duramadı. "Ben iyiyim." Yeniden gelmekte olan isterik bir gülme dalgasını durdurabilmek için ellerini ağzına bastırmak zorunda kaldı. "Ben iyiyim. İkimiz de iyiyiz değil mi Matthew?" "İyi, hatta mükemmel," diye katıldı genç adam. "Yalnızca ufak bir heyecan yaşadık." "Hadi tatlım, seni şu giysilerden kurtaralım." Biraz sabırsızlıkla Marla Matthew'a bir bakış fırlattı. "Bu ne biçim bir heyecan? Tate titriyor." Tate ellerinden kurtulmaya çalışarak, "Ben anlatabilirim," diye homurdanıyordu. "Ayağa kalkmam gerek. Kalkmama izin verir misin?" Gülmesini kontrol etmeye çabalarken gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Sallanarak ayağa kalktı. Sessiz kıkırdamalarla titreyerek malzeme çantasını baş aşağı çevirdi. Sonra fermuarını açtı. Sikkeler güverteye altın yağmuru gibi yağdı. "Bak, vay canına," diye haykırdı ve çökercesine yere oturdu. "Ana hazineyi bulduk." Tate başını geriye attı ve güneşe doğru haykırdı. "Ana hazineyi bulduk." Kollarını babasına doladı. Onu dans eder gibi döndürdü. Sonra annesini döndürmek için onu bıraktı. Ayağının dibinde duran altınlara bakarak oturmaya devam eden Buckenkel kafasına okkalı bir öpücük kondurdu. Onların sesleri çevresinde uğuldarken Tate bir daire çizdi ve kendini Matthew'nun kollarına attı. Yeniden dengesini bulmayı becerene kadar dudakları onunkilere yapışmıştı. Matthew'nun elleri onun omuzlarına gitti. Onu itmesi gerektiğini biliyordu. Öpücüğün o anın heyecanının sonucu olduğunu göstermeliydi. Ancak bir çaresizlik dalgasına kapıldı ve elleri onun sırtına kaydı, sarıldı. Bu kez geri çekilen Tate oldu. Gözleri hala ateş saçıyordu, şimdi yüzü kızarmış ve istekliydi. Bayılacağımı sandım. Yere bakıp paraları görünce başımdaki bütün kan çekildi. Böyle hissettiğim tek an beni öptüğün zamandı. Kötü bir ekip değiliz. Eliyle saçını okşadı. Biz harika bir ekibiz. Onun eline yapıştı ve çoktan işe koyulmuş olan Buck'la babasının olduğu yere çekiştirdi. Bunu görmeliydin baba. Matthew hava pompasını maden bulma çubuğuymuş gibi hareket ettiriyordu. Keşiflerinin her anını yeniden yaşayarak Buck'la babasına tüplerini takmakta yardım etti. Sadece Matthew Marla'nın sessiz kaldığını ve gözlerindeki sıcaklığın endişe ile soğumuş olduğunu fark etti. Resim çekmek için dalacağım dedi Tate, yeni tüpleri takarken. Her şeyi belgelemeliyiz. İşimiz bitmeden önce National Geographic'in kapağında yer alacağız. Daha henüz onları bu işin içine sokmaya kalkma. Buck kenarda oturmuş, maskesini ıslatıyordu. Bunu dillendirmemeliyiz. Sanki düzinelerle tekne bütün hızlarıyla haklarına saldırmak için geliyormuş gibi çevresine bakındı. Bunun gibi buluntular milyonda birdir ve bir parça koparmak için ne gerekirse yapacak bir yığın insan bulunur. Tate sadece sırıttı. Jacques Cousteau kıskançlıktan mahvolacak dedi ve kendini suya attı. Ray, biraz şampanya soğut diye karısına seslendi. Bu gece çifte kutlama yapacağız. Tate gerçekten zehir gibi doğum günü partisini hak etti. Buck'a gülümsedi. Hazır mısın ortak? Hazır ve arzulu sahip, hava pompasını indirdikten sonra yüzeyin altında gözden kayboldular. Matthew, Marla koca bir bardak buzlu limonata getirdiğinde bir teşekkür mırıldanarak kompresöre yakıt koydu. Heyecan verici bir gün dedi Marla. Evet, bunun gibisi çok gerçekleşmez. Hayır, 20 yıl önce bugün, bunun şimdiye kadar olabileceğim en mutlu gün olduğunu düşünüyordum. Bir güverte sandalyesine oturdu. Gözlerini korumak için şapkasını öne eğdi. Ancak yıllar boyunca birçok mutlu an yaşadım. Tate başından beri babasıyla benim için neşe kaynağı olmuştur. Akıllı, coşkulu ve çok vericidir. Yani benim mesafeli olmamı istiyorsun diye Matthew son noktayı koydu. Pek emin değilim, Marla iç geçirdi. Parmağıyla bardağına dokundu. Kör değilim Matthew, ikiniz arasındaki işaretleri gördüm. Çok doğal, sağlıklı, çekici, yakın çalışmakta olan iki genç insansınız. Matthew haçı boynundan çıkardı. Parmağını çimen yeşili taşların pırıltısı üzerinde gezdirdi. Tate'in gözleri gibi diye düşündü ve zinciri bir kenara koydu. Hiçbir şey olmadı. Bunu bana söylediğin için teşekkür ederim. Ama anlamalısın ki, eğer Tate'e kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiği bilincini vermemiş olsaydım, bir anne olarak sınıfta kalmış olurdum. Sınıfta kaldığıma inanmıyorum. Hafifçe gülümsedi. Bu beni endişe duymaktan alıkoymuyor. Önünde o kadar çok şey var ki. Onun bunların tümünü doğru zamanda elde etmesini istemekten kendimi alamıyorum. Sanırım senden yapmanı istediğim şey onunla dikkatli olman. Eğer sana aşıksa... Bu konuda konuşmadık dedi Matthew hemen. Başka şartlar altında olsa Marla onun sesindeki paniğe belki de gülerdi. Eğer sana aşıksa diye Marla devam etti, bu her şeye engel olur. Tate yüreğiyle düşünür. O kendisinin pratik, mantıklı olduğunu sanır. Ayrıca öyledir. Duyguları karışıncaya kadar. Onun için dikkatli ol. Sonra gülümsedi ve kalktı. Sana yemek hazırlayacağım dedi. Elini Matthew'nun koluna koyarak parmak uçlarında yükseldi ve onu yanaklarından öptü. Güneşte otur hayatım ve zafer anının keyfini çıkar. 10. ayrımın sonu. Sayfa 89. Devamı 11. ayrımda.